Ayrım 20, sayfa 127. 5. Luhmann ve sistem kuramı. Wolfgang Dürer. Sistem kuramının özelliği. Sistem kuramı, modern toplumun bilim sisteminin görece yeni bir ürünüdür. İlk olarak 1930'lu yıllarda biyolojide ortaya çıkmış ve hızla günümüzün en karmaşık, şaşırtıcı ve belki de en başarılı kuramsal inşalarından biri haline gelmiştir. Bu gelişme esnasında sistem kuramı tek tek özel disiplinlerin sınırlarını ve sınırlandırmalarını, özellikle de klasik doğa ve sosyal bilimler ayrımını aşmıştır. Kuram başta biyoloji, nöropsikoloji ve sibernetik olmak üzere birçok farklı disiplinden ilham almış, tüm disiplinlerin, bilgi nesnelerinin ve kuramsal yaklaşımlarının yeniden formüle edilmesiyle disiplinler arası bir paradigma oluşturmuştur. Bu manada uygun ileri soyut bir dile sahip olmak zorunda olan, tanımladığı olguların farklılığıyla alakalı olarak genel sistem kuramı ifadesi ortaya çıkmıştır. Özellikle Luhmann'ın sosyolojiye uyguladığı sistem kuramı yukarıda ifade edilenlerin daha ötesinde farklı disiplinlerden kuram ve bilgileri kapsamaktadır. Bunlara örnek olarak örgüt kuramı, ilgi kuramı, çatışma kuramı, iletişim kuramı, farklılaşma kuramı, evrim kuramı ve her şeyden önce radikal yapılandırmacılığın bilişsel teorisi gösterilebilir. Parantez, Second Order Cybernetics. İkinci dereceden sibernetikler. Forrester, 1985. Sistem kuramı bu manada büyük bir bilimsel teşebbüstür. Niklas Luhmann, söz konusu olanın bir süper kuram olduğunu ifade etmiş ve özellikle etkileyici bir kuram ibaresini yazmayı da ihmal etmemiştir. Luhmann, 1984. Bu terimlerle sistem kuramı, her şeyden önce kendini dünyanın sadece belli görünüşlerini tanımlamak ve açıklamakla sınırlandırmış teorilere karşı bir tavır almaktadır. Bunlara örnek olarak modern sosyoloji ve sosyal psikolojinin bir inşası olan Robert K. Merton'un MESO kuramı gösterilebilir. Buna karşın sistem kuramı referans olarak dünyanın yekününü alır. Başka türlü söylersek sistem kuramı sınırsız bir evresellik iddiası ortaya koyar. Bununla kastedilen dünyanın bütün keyfiyetlerinin, dünyadaki her şey, kuramın şemaları tarafından kavranması gerektiğidir. Fakat bununla dünyanın bu şekilde kavranışının mümkün olan tek kavrayış olacağı da söylenmemektedir. Bu noktada evrensellik iddiası, doğruluk iddiası, varoluş şartlarından kaynaklanan ve dünyanın farklı biçimlerde algılanışını ve açıklanışını reddeden totaliter iddialardan ayırt edilmelidir. Sistem kuramı, rakip büyük kuramları makul bulur. Fakat bu kuramların rekabetinin ciddiye alınabilmesi için evrensellik iddialarının ve standartlarının yüksek olması beklenir. Kuramın da açıklamaya çalıştığı dünyanın bir parçası olması dolayısıyla kendini açıklayabilmesi gerekir. Aksi takdirde gerekli şartları yerine getirmiş sayılmaz. Bir büyük anlatı, basit bir biçimde kendisinin dışında olan bir nesneyle ilintili değildir. Aksine, kendi araştırma alanına dahil olması ve mantıki olarak değerlendirildiğinde kendine yönelmesi de gerekir. Örneğin toplumsal olguları, kadınlar ve erkekler arasındaki farklılaşma üzerinden açıklamaya çalışan ve büyük bir kuram olma amacı güden bir yaklaşım, Gödel'deki gibi bir kararsızlığa düşmeden kendisinin de bu farklılaşmanın bir ürünü olduğunu gösterebilmelidir. Hofstadler, 1985, Luhmann 1988, feminist kuram içerisindeki fail kurban ayrımındaki güçlükler için bakınız, Türmer, Rua 1989, sistem kuramını eleştiren feminist bir yaklaşım için bakınız, Passero 1994. Bu tür bir kendine yönelim sadece kuram dolaşımının mantıksal operatörlerini, paradokslar ve totolojiler biçiminde açık tutmasıyla değil, aynı zamanda bunu kuram açılımının motoru olarak kabul etmesi ve kullanması ile mümkün olabilir. Modern sistem kuramı da tam olarak bunu yapmaktadır ve doğal olarak tüm Batı düşüncesi ve bilim geleneği ile sistem kuramı arasında bir kırılma meydana gelmektedir. Bu tür bir kırılma 20. yüzyılın ikinci yarısında belli oranlarda modern bilimin farklı alanlarında ortaya çıkmıştır. Bilimsel bilginin de gözlemci, bağımlı olduğunun keşfi bu konuda tayin edici olmuştur. Bu noktada hem fenomenolojik, hem özneler arasılık, hem de nesnel olarak iletilemeyen bir perspektiflik neredeyse a priori kabul edilmektedir. Becker 1993. Bu, farklı alanlardaki gözlemciler tarafından az ya da çok eş zamanlı olarak keşfedilerek ve gündeme taşınarak böylesi bir teoremin bir parçası haline gelmiştir. En azından Heisenberg'den beri fizik biliminde gözlemcinin oynadığı rolün etkisi tartışılmaktadır. Zira gözlemcinin veya deneysel düzenlemelerin gözlemledikleri gerçeklikleri değiştirdikleri bilinmektedir. Parantez Heisenberg 1986. Sosyal bilimlerde gözlemci problematiği 1968 sonrasında post yapısalcılıkta özellikle de özne felsefesi eleştirilerinde ortaya çıkmıştır. Parantez Deleuze Guattari 1974, Derrida 1976, Foucault 1988. Benzer biçimde aşkın özne, dil felsefesi ve linguistik geleneklerdeki yeni sosyal bilimsel ve felsefi gelişmeler sonucu zayıflamıştır. Gadamer 1965, Habermas 1982, özellikle bölüm 2. New Age adı altında 80'li yıllardan beri devam ede gelen tartışmalar ve hareketler bir şekilde ruh ve doğanın bütünlüğü açısından bilgi üretiminin toplumsal formlarını ve biçimleri dile getirerek gözlemcinin rolü üzerine vurgular yapmaktadır. Parantez örneğin Bateson 1984, Capra 1986. Aynı değişim, büyük anlatıların sonunu ilan eden ve onun yerine tikel perspektifler çokluğu sunan, bütünsellik yerine dünyanın farklılıklarını ve çoğulluğunu vurgulayan postmodern kuramda da söz konusu edilmiştir. Parantez, örneğin Lyotard 1986. 20. yüzyılda gözlemcinin bilimsel bilginin üretilmesindeki rolünü keşfeden bu kuramlar, Luhmann'ın ifadesiyle dünyadaki geleneksel anlayışı değiştirmiştir. Modern toplum açısından dünya artık tüm parçaları bir arada bulunan ve bu parçalara göre açıklanan bir bütün değildir. Bütün parçalarının metafiziksel fazlalık anlamında bütünden daha fazla bir şey olduğu iddiası yeterli değildir. Zira bu algılayışta bütün üzerinden parçaları nasıl tanımlayıp açıklayabileceğimiz muğlaktır. Bakınız, Luhmann 1984. Parça, bütün paradigmasının yerine dünyayı ilişkilerin girifliği olarak yorumlayan kavrayışlar temayüz etmektedir. Bu bağlamda radikal yapılandırmacılık ve Luhmann'ın sistem kuramı üzerinde etkili olan Viyana doğumlu sibernetik uzmanı Heinz von Forster çalışmaları özel bir öneme sahiptir. Forster 1985. Sistem kuramı, gerçekliğin basit bir şekilde farklı bir kuramsal tanımı yahut modeli değil, diğer kurumsal inşalarla benzer özelliklere sahip olan ve sistem kuramının problem alanını temsil eden, başka bir deyişle, tanımladığı sistemlere benzeyen bir inşadır. Sistem kuramının çevre ve toplumdan hareketle ürettiği sistem tanımlarının, sistem kuramının kendi bünyesinde ürettiği tanımlarla benzer özellikler gösterdiği açıktır. Bir kuramın karşılaşacağı meydan okumalara Luhmann, yeni başlayanlara ağır gelecek, soyut ve zor anlaşılır, kendi ifadesiyle radikal bir kurumsal yapı ile cevap verir. Bu da sistem kuramı hakkında özlü bir başvuru metni yazmak isteyenin işini zorlaştırmaktadır. Bu zorluklara Luhmann'ın kuramını birçok çalışmasına yaymış olması ve çalışmalarında modern toplum kuramını tam olarak bitirmemiş olması da eklenebilir. Luhmann'ın bu pek de alışık olmadığımız sistem kuramı, aşağıda modern toplumun somut analizlerini ihmal edilerek soyut ve kuramsal yönleriyle ele alınacaktır. Fakat bu giriş her şeyden önce Luhmann'ın okumasını kolaylaştırmayı ve ileri dönük okumaları teşvik etmeyi amaç edinmektedir. Bir sistem nedir? Sistem kavramı görece kısa bir tarihe sahiptir. Bir hayvan fizyoloğu olan Ludwig von Bertalanffy, kavramı klasik doğa bilimlerinin hayat olgusu paradigmasıyla biyolojinin esas nesnelerini çözmedeki zorluklara bir reaksiyon olarak, zorlukları uygun bir şekilde tanımlamak ve anlayabilmek amacıyla gündeme getirmiştir. Bertalanffy, dikkatleri ilk önce bir elementin yöntemsel olarak soyutlanabilen varlığından, parantez örneğin organizma, unsurlar arasındaki ilişkilere çekmiştir. O, bu manada sistemi bir bütünün unsurları arasındaki karşılıklı ilişkinin toplamı olarak tanımlar. Bununla bir sistemden bahsedebilmek için bütünlüğe ait olan ilişkileri ve unsurları açık bir biçimde sınıflandırmayı mümkün kılan bir sınırın bulunması gerektiğini söylemek istemektedir. Sisteme neler dahildir ve sistemin çevresinde neler vardır? Bu sınır, sistem ve çevresi arasında ortaya çıkan farklılaşmadan başka bir şey değildir. Sistem, çevre farkı sistem kuramının çıkış noktasını oluşturur ve bu şekilde kimlikten, parantez Hegelci anlamda kimlik ve kimliksizlik, farklılaşmaya, parantez sistem ve çevre arasında geçiş ve parça bütün paradigmasının çözülmesi mümkün hale gelir. Bertalanffy de karşılıklı etki kavramı merkezi bir konumdadır. Bir sistemin vakaları, ilk olarak sistemin unsurlarının karışıklıklı iletişiminden ve etkileşiminden, Norbert Wiener'ın meşhur kavramıyla geri bildiriminden müteşekkildir. Bir sistemde A, B arasındaki ilişkilerin tanımı doğrusal nedensellikten farklıdır. Bir sistemin tam olarak betimlenmesi A, B arasındaki geri bildirimi dikkate almak durumundadır. Zira başlangıç şartları değişmektedir. Bu noktada değişiklik A'da meydana gelmektedir. Dolayısıyla bir sistemin unsurları, doğa kanunları dikkate alınarak tasarlanmış, ebedi nedensellik ilişkisine tabi değildir. Aksine unsurlar karşılıklı etkileşimlerin ardardalığından dengeleyici bir mekanizma üretir ve birbirlerinin muhtemel şartlarını karşılıklı olarak etkilerler. Bu tür ilişkiler için Bertalanffy, organize karmaşıklık kavramını türetmiştir. Açık ve kapalı sistemler ayrımı da Bertalanffy'ye dayanmakta ve sistemin değişik biçimlerdeki çevre ilişkilerini tanımlamaktadır. Çevre ilişkilerine atıf yapmayan kapalı sistemlerin tersine, açık sistemler çevreleriyle etkileşim halindedirler. Yani çevrelerindeki değişimlere sistemin içinde yapılan değişikliklerle tepki verirler. Çevredeki olaylardan dolayı gerçekleşen sistem içi değişimler, pasif bir nedensellik ilişkisinden dolayı gerçekleşmez. Sistemin kendi hareketliliği esas sebeptir. Aşikar bir biçimde öngörülebilen, bir determinist bir biçimde işleyen sistemler için Heinz Ford, von Foerster basit makine kavramını kullanır. Basit makineler, kara kutu, parantez, black box, parantez, Renolf Glanville formatında belli bir girdiden, parantez, çevre olayları, her daim aynı çıktıyı üreten mekanizmalardır. Örneğin sadece açmak ve kapamak alternatiflerini tanıyan bir ısıtma termostatı, oda sıcaklığının ayarlanan derecenin altına düşmesiyle aç, oda sıcaklığının istenilen dereceyi aşması halinde kapa seçeneğini aktif hale getirir. Böyle durumlarda girdilerin, yani çevredeki olayların sistemi ve onun ürünlerini tam olarak belirlediği kanaati hasıl olur. Fakat bu termostatın tam olarak idrak edilemediği bir durum olabilir. Zira termostat bozuk da olabilir. Bu ise Newtoncu doğa kanunlarında görülmeyen bir şeydir. Böyle bir durumda oda sıcaklığı dramatik bir biçimde düşse bile termostat aç konumuna geçmeyecektir. Burada söz konusu olan sadece bir düşünce oyunu değil, son derece gerçekçi, farklı birçok alanda kullanılan teknolojiler ve hatta alarm sistemleri örneğinde kanıtlanan bir durumdur. Fakat yaratılmış güvenlik sistemleri de kendi içsel durumunu kendi mantığına dayanarak çeşitli şekillerde meydana getirebiliyorsa bir işe yaramaz. Bu, sistemin bir tek çevre olayı için çok sayıda farklı durumu hesaba katabileceği anlamına gelmektedir. Bu tür açık sistemler kendiliğinden örgütlenmiş sistemler olarak tanımlanır. Basit olmayan makineler dışarıdan hesap edilebilir, başka bir deyişle öngörülebilir değildir. Basit olmayan makinelerle kurulan ilişkiler, bu makineleri sıradanlaştırma, yani harici şartlara tabi kılma ve hareket alanlarını kısıtlama eğilimi taşırlar. Bu durum, özellikle Heinz von Foerster'ın dediği gibi, basit olmayan makinelerin en kusursuzu sayılabilecek insanlar için geçerlidir. Güçlü olan tarafın, zayıf tarafı açık ve anlaşılabilir davranmaya zorladığı, ebeveyn çocuk, öğretmen öğrenci, doktor hasta gibi eşit olmayan taraflar arasındaki ilişkiler bu duruma örnek olarak verilebilir. Kendiliğinden örgütlenme fikri, radikalleştirildiğinde akla sadece kendi ölçülerine ve içsel örgütlenme biçimine göre işleyen sistemler değil, parantez, girdi ürüne dönüşür. Aynı zamanda bu işleyiş biçimi temelinde kendini oluşturan sistemler gelir. Bu yöntem için 70'li yıllarda iki nörofizyolog Humberto Maturana ve Francisco Varela Autopsies kavramını geliştirdiler. Kavram, canlılara dair genel teoriyi içerir ve kendini yaratmak demektir. Autopoietik sistemler kendini oluşturan unsurlarının yardımıyla yine kendilerinden oluşan unsurlar üretirler. Bu kavramın zıttı ise allopoiesis'tir. Yani bilinen makineler için geçerli olan kendilerinden farklı bir şeyi üretmek. Autopoietik sistem unsurları sistem etkinliklerini birbirleriyle ilişkilendiren bağlantılardır. Spesifik bir işleyiş biçiminden ve her zaman karşımıza çıkabilecek tesadüfi sebeplerden daha fazla bir şeye ihtiyaç duyulmaz. Luhmann, autopoiesis'i şu şekilde tanımlar. Autopoietik sistemler kendilerine ait unsurları yine kendilerine ait unsurlar aracılığıyla üreten ve yeniden üreten sistemlerdir. Bu tür sistemlerin birim olarak kullandığı her şey, unsurları, süreçleri, yapıları ve kendileri sistemdeki birimler tarafından belirlenir. Luhmann, 1985. Autopoiesis düşüncesi, modern sistem kuramının temelini oluşturur. Bu düşünceyi gösterebilmek için, Luhmann'ın sistem kuramında toplumun işleyiş biçiminin temelini, diğer bir deyişle genel olarak toplumsal sistemleri temsil eden iletişim örneğini seçtik. Toplumsal sistemler birbirleriyle bağlantılı olan iletişimlerden oluşurlar. İletişim birimleri, parantez örneğin cümleler, bu manada toplumsal sistemleri oluşturan unsurlardır. Parantez, toplumsal gerçekliği temelinden etkileyen bu nokta üzerine daha sonra yoğunlaşacağız. İletişimin veya iletişim birimlerinin ne oldukları, parantez, yani toplumsal sistemin bir unsurunun ne olduğu, sadece iletişim noktayı nazarından tespit edilebilir. Toplumsal sistemler için iletişim, sosyal sistemin üzerine oturduğu ve kendi kendine ilerleyen bir süreçteki unsurları teşkil eden operasyon modudur. Autopoietik operasyon modu merkezi bir öneme sahiptir. Tüm canlılar aynı operasyon moduna, parantez örneğin yaşamaya, fakat farklı yapılara sahiptirler. Kendi aralarında kuşlar, amipler, kediler, insanlar ve bunun gibi olarak ayrılırlar. Operasyon biçimi sürekli ve sabittir. Unsurlar arasındaki ilişkiler ise değişebilir. Autopoietik sistemin operasyon modu kendine atıf yapar. Bu işlemin sadece kendisine bağlanabileceği anlamına gelmektedir. Yani yaşam yaşama, bilinç bilince, iletişim iletişime. Bu anlamda autopoietik sistemler operatif olarak kapalıdırlar. Operasyon düzleminde ne bir girdi ne de çıktı kararlaştırılır. Sadece operasyon biçimi tespit edilir. Operatif olarak kapalı olmak sistemin kendi çevresinde işleyemeyeceği, sadece kendi sınırları içerisinde çalışabileceği anlamına gelir. Örneğin iletişim ile virüslerin yok edilmesi gibi insanın bağışıklık sistemi ile alakalı bir takım insani durumlara müdahale edilemez. Bağışıklık sistemi sadece bağışıklık sistemine göre işleyebilir. Fakat bu iletişimin bağışıklık sistemini tartışamayacağı yahut bağışıklık sistemindeki değişikliklerle iletişimde bir aksama olmayacağı anlamına gelmez. Programatik olarak program düzlemlerinde autopoietik sistemler açıktır, yani çevre ile olan mübadele biçimini bizzat kendileri belirler. Sistemler aynı anda hem açık hem de kapalıdırlar. Çünkü kapalılık açıklığın bir şartıdır. Aynı zamanda kapalı olmayan açıklık, sistemlerin çevre ile kaynaştığı ve ondan artık ayırt edilemeyeceği anlamına gelir. Autopoietik sistemler bu anlamda otonomdur. Parantez operasyon biçimleri düzleminde. Fakat çevrelerinden ve çevrenin madde dağıtımından bağımsız değildir. Luhmann, sosyolog ve sosyolog olmayan sistem kuramcıları ile bazen aynı fikirde, bazen de farklı fikirlere sahip olarak, operasyon modu aracılığıyla farklı autopoiesis biçimleri ayrımı yapar ve bu farklılıklara allopoiesis ve autopoiesis ayrımına dayanarak sistem tipolojileri geliştirir. Daha önce de zikredildiği üzere bu noktada makinelere toplumun parçası olmayıp çevreye ait olan özerk sistem statüsü atfeder. Bu radikal ayrım bir yandan makinelerin genel olarak iletişimde bulunmadığı, yani toplumsal sistemlerin inşası ve devamı için temel olması anlamında iletişime açık olmadıkları demektir. Fakat diğer taraftan Luhmann'a göre toplumun bir parça iletişiminden, bir parçada makinelerdeki gibi demir ve lastik benzeri maddelerden müteşekkil olduğu düşüncesi anlamsız ve kuramsal inşa açısından rahatsızlık vericidir. Luhmann, autopoietik sistemleri temel operasyon modlarına dayanarak ayrımlaştırır. Bu, organik sistemler için yaşam, psikolojik sistemler için bilinç, toplumsal sistemler içinse iletişimdir. Toplumsal sistemler için buna ek olarak temel operasyon modunun farklı derecelerde sınırlandırmalarla işlediği sistem oluşturma düzlemi ayrımı yapar. Sınırlandırmalar, iletişimin çevre olaylarının çok az bir kısmından kendi sistem olaylarını oluşturabileceği manasına gelmektedir. Daha açık bir ifadeyle, sistem çevresinde vuku bulan her şey üzerinde iletişimde bulunamaz. Bu yüzden sistem oluşturma düzlemi, sistem tarafından işlenen enformasyon bağlamında artma derecesini gösterir. Bu konudaki en düşük enformasyon işlenme kapasitesi iletişim sistemlerinde bulunur. Nihayetinde iletişim sistemleri sadece katılımcıların bir durumda ve bu durumun tüm sınırlamaları, parantez özellikle de zamanla ilgili ile algılayabildiklerini ve dilsel olarak aktarabildiklerini işleyebilir. Buna nazaran özlü bir artışı ise insanların kişisel sınırlılıklarını aştıkları iş bölümü, işbirliği, kooperasyon ve koordinasyon gibi organizasyonlar temsil eder. En yüksek enformasyon işlenme düzeyine işlev sistemleri düzleminde erişilir. Bu sistem tiplerinin toplamı tarihsel bağlamları çerçevesinde toplumu oluşturur. Buna sistem tiplerinin birçok iletişim sistemi bir kurumu, pek çok kurum bir işlev sistemini ve birçok işlev sistemi de bir toplumu inşa ediyormuş gibi askeri alanda anlamda hiyerarşik bir tarzda veya topyekün tasnif edilemeyeceği de eklenmelidir. Düzlemler daha çok iletişim başarılarının temayüz etmekte olan düzenlerine işaret eder.